Ayrım 22. Kin, Robert Ludlum. Sayfa 253. Üçüncü kısım. Karyolanın iki yanına iki iskemle konulmuştu. Böylece Victor iki oğluyla da ayrı ayrı ilgilenebilecekti. Onlar birbirlerinden çok farklıydılar. Dolayısıyla tepkileri de farklı olacaktı. Jane ayakta durmayı tercih edeceğini söylemişti. Victor karısından korkunç bir şey istemiş, Selanik treni hikayesini başından sonuna kadar anlatıp hiçbir şeyi de gizlememesini söylemişti. Oğulları güçlü insanların, örgütlerin, hatta hükümetlerin trendeki o kasa yüzünden etkilenebileceklerini anlamalıydılar. İkizler anneleriyle birlikte içeriye girdiler. Uzun boylu, birbirine çok benzeyen kardeşler yine de birbirlerinden çok farklıydılar. Biri üniformalıydı, diğeri eski bir tweed ceketle flanel pantolon giymişti. Sarı saçlı Andrew öfkeliydi. Bunu gerilen çene kaslarından, çizgi gibi incelen dudaklarından ve sabit bakışlarından anlamak mümkündü. Adrian da kendinden pek emin değilmişe benziyordu. Mavi gözlerinde bir soru gizliydi. Yüz hatları da iyice gevşemiş, dudakları aralanmıştı. Acımayla karışık bir şaşkınlık vardı bu yüzde. Victor iskemleleri işaret edince ikizler bir an göz göze geldiler. Onların aralarını açan şey ortadan kaldırılmalıydı. Sorumlulukları bunu gerektiriyordu. İkizler ellerinde Jane'in vermiş olduğu kağıtlarla oturdular. Bu kağıtlarda 14 Temmuz 1920'de Victor'un neler yaptığı yazılıydı. Victor vakit kaybetmek istemiyordu. Ayrıntılı açıklamalarla zaman yitirmemeliydi. Çünkü gücü tükenmek üzereydi. ''Duygularımıza kapılarak boşu boşuna vakit geçirmeyelim. Annenizin söylediklerini dinlediniz. Yazdıklarımı okudunuz. Soru soracaksanız sanırım...''
''Andrew, kasayı bulduğumuzu kabul edelim. Ondan sonra ne olacak?'' diye sordu.
''Beş veya altı kişinin adından oluşan bir liste hazırlayacağım. Kasayı onlara teslim edeceksiniz.''
''Andrew, onlar ne yapacaklar?'' diye ısrar etti.
''Kasadan çıkacak şeylere göre hareket edecekler. Bunları ya herkese açıklayacaklar, ya ortadan kaldıracaklar, ya da tekrar gömecekler.''
Adrian söze karıştı. ''Bu işte seçme hakkı 5 ya da 6 kişinin tek elinde olmamalı. Durum herkese açıklanmalı.''
''Bu kargaşalıklara yol açabilir. Sonuçları düşünmek gerek.''
Andrew sordu. ''14 Temmuz 1920'de yapılan gezintinin yerini bilen başkası var mı?''
''Hayır, zaten trende ne olduğunu bilen pek az kimse kaldı. Ortodoks kilisesinden birkaç ihtiyar. O keşişlerden biri de Campo di Fiori'de oturuyor ve fazla vakti de yok.''
''Andrew, biz de kimseye bir şey söylemeyeceğiz.'' diye devam etti.
''Hayır, dünyada bu bilgiyi elde edebilmek için inanılmaz şeyler verecek kimseler var.''
''Ben bu kadar ileri gitmiyorum.''
''O halde durumu iyice kavrayamamışsın. Annen durumu anlattı tabii. O kasadaki Filokio inkarları ve Arami belgelerinden başka bir de parşömen var. Bunda yazılı olan itiraf tarihi değiştirebilir. Hükümetlerin, ülkelerin bu işe seyirci kalacaklarını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.''
Andrew ses çıkarmadı. Adrian önce kardeşine sonra Victor'a baktı. ''Bu kasayı bulmamız ne kadar zaman alır acaba?''
''Ortalama 1 ay. Donanma gereksinmeniz olacak. Alplerde yol gösteren rehberlerden 1 haftada gereken bilgiyi edinirsiniz. Hepsi o kadar sanırım.''
Adrian elindeki kağıtları havaya kaldırdı. ''Aramamız gereken bölgenin büyüklüğü konusunda bir fikir verebilir misin?''
''Bunu söylemek zor ama en fazla 5 mil karelik bir alan.''
Andrew kesinlikle ''O zaman bu iş imkansız.'' dedi. ''Özür dilerim ama tam bir çılgınlık bu. Alplerden söz ediyorsun. Bir düzine dağda bir tabuttan daha büyük olmayan bir kasanın gömüldüğü yeri bulmak çok zor.''
''Fakat arayacağınız yerler belirli. Babam bizim pek yükseklere tırmanmamıza izin vermezdi. Onun için 3 ya da 4 geçidi arayacaksınız. Hepsi o kadar.''
''İnanılmayacak kadar zor bir durumu önemsizleştirmeye çalışıyorsunuz.'' Andrew'un bu sözlerinin gerisinde alay vardı.
''Sanmıyorum. İşin kolaylaşması bulacağınız ipuçlarına bağlı. Hem büyük babanız çok düzenli bir insandı. Kendisi bütün olasılıkları hesaplamıştı. Savarone yaşlanmıştı ve savaş başlamıştı. Durumu iyi bilen Savarone, Campo di Fiori'de kimsenin anlayabileceği bir ipucu bırakmadı. Fakat yine de babamın o bölgede bir işaret, bir haber bırakmış olduğundan eminim.
kendisi böyleydi. Adrian'ın gözü bir an kardeşine kaydı.
Nereyi aramalıyız?
Victor olasılıkları yazdım diye karşılık verdi. Kampoluç'ta rehberlik yapan bir aile vardı, Godoniler. Büyük babam da babam da onlardan yararlanırlardı. Sonra köyün kuzeyinde bir han vardı. Orasını da yüzyıllardır Capamonti ailesi işletirdi. Şampoluk'a her çıkışımızda o handa kalırdık. O aile Savarone'ye çok yakındı. Babamın onlarla konuşmuş olması mümkün.
Adrian itiraz edecek oldu. Aradan 50 yıl geçmiş.
Dağlarda yaşayanlar birbirlerine çok bağlıdırlar. Kuşaklar arasında ayrılık yoktur. Savarone bir haber bıraktıysa ailenin reisi bunu daha sonra büyük çocuğuna, kızına veya oğluna açıklamıştır.
Bitkin bitkin gülümsedi.
Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Sorular bazı şeyleri hatırlamamı sağlayabilir belki.
Fakat soruların yararı olmadı. Victor bütün anımsadıklarını yazmıştı.
Sonunda Jane bir şeyi fark etti. Victor karısının sözlerini dinlerken gülümsedi. Mavi gözlü sevgili Jane ayrıntılara çok dikkat ediyordu.
Tren yolunun Zermatt'ın güneyinden geçerek Şampoluk'a indiğini yazmışsın. İstasyonlar arasında da dağa tırmananlar ve ski yapanlara kolaylık olması için düzlükler varmış.
Evet, savaştan önce öyleydi. Yeni taşıt araçları artık karda çok daha iyi yol alabiliyorlar.
Bu durumda ağır bir kasa taşıyan bir trenin böyle bir düzlükte durmuş olması gerek. Böylece kasa orada başka araca taşınmıştır.
Kabul, ne demek istiyorsun?
Zermatt'la Şampoluk arasında kaç düzlük vardı?
Epey, 9 veya 10 tane.
O zaman sorduğum şeyin bir yararı yok demek.
Şampoluk'un kuzeyinde ilk düzlüğün adı Kartal Tepesi'ydi sanırım. Sonra Karga Tüneyi vardı ve Akbaba.
Victor durdu, kuş isimleri. Birden bir şeyi hatırlamıştı. Fakat bu 30 yıl geriye giden bir şey değildi. Günler önce Campo di Fiori'de gördüğü bir şeyi anımsamıştı. Hafif sesle o tablo diye mırıldandı.
Adrian sordu, hangi tablo? Babamın çalışma odasında. Madonna resminin altındaki tablo. Kuşlar olan bir av sahnesinin resmi.
Andrew hemen atıldı. Her düzlüğe bir kuş ismi verilmiş. Tabloda hangi kuşlar vardı?
Hatırlamıyorum. O da loştu ve tabloya fazla bakmadım.
Adrian, bu büyük babamın mıydı diye sordu.
Bilemiyorum.
Binbaşı emreder gibi konuştu.
Oraya telefon edemez misin?
Hayır, Campo di Fiori dışarıyla ilişkisi kesilmiş bir mezar artık. Sadece Milano'da bir posta kutusu var.
Andrew memnun kalmamıştı.
Annem orada yaşlı bir keşişin oturduğunu söyledi. O keşiş orada nasıl yaşıyor?
Bunu sormayı düşünemedim. Beni Milano'dan alıp eve götüren şoför, keşişin dış dünyayla ilişkisini sağlıyor sanırım. Keşişle uzun süre konuştum fakat kendisiyle pek ilgilenmedim. O hala düşmanımdı ve bunu anlıyordu.
Andrew kardeşine bakarak emir verir gibi konuştu.
Campo di Fiori'ye gideceğiz.
Adrian başını sallayıp babasına döndü. Bu işi başkalarına, sorumlu bilim adamlarına bırakman olası değil mi?
Victor hayır dedi. Bilim adamları daha sonra belgelerle ilgilenecekler. Bu işin önemini unutmayın. O kasadaki şey uygarlığımızı alt üst edebilir. Hiçbir komiteye bu evrede sorumluluğu yüklenmesi teklif edilemez.
Adrian arkasına yaslanıp kağıtlara baktı. Burada Annaksas diye birinden söz ediyorsun. Annaksas'ın babası trende öldürülen makinist diyorsun. Zenope keşişi onu öldürmüş. Peki Annaksas kim?
Bu kağıtların başkasının eline düşebileceğini düşünerek durumu açıklamak istemedim. Annaksas Theodor Takkakos'tur.
Bir çatırtı oldu. Andrew elindeki kurşun kalemi ortadan kırmıştı. Babası ve kardeşi ona bakınca özür dilerim dedi.
Adrian, ben bu adı duymuştum diye mırıldandı. Kendisi Yunanlı, çok başarılı bir armatör. O trendeki Zenope keşişi babasının kardeşi, yani amcasıydı. Kardeş kardeşi öldürmüş, bunu Zenope emretmiş. Böylece kasanın yerini bilen kimseler ortadan kalkmışlar.
Andrew sakin sakin, Dakkakos bunu biliyor mu diye sordu.
Evet, onun ilişkisini anlayamadım ama o da cevapları arıyor, kasayı da tabii.
Adrian, ona güvenebilir misin dedi.
Selanik işinde kimseye güvenmem. Victor kesik kesik soluyordu artık, takatı kalmamıştı pek. Jane hemen Adrian'ın önüne geçip eğilerek elini kocasının yanağına dayadı. ''Bir şeyin yok ya.'' Victor karısına gülümsedi. ''Hayır.'' Sonra Andrew ve Adrian'a baktı. ''Sizden istediğim şeyi önemsiz sanmayın. Kendi hayatlarınız, sizleri ilgilendiren ayrı konularınız var. Paranız da var.'' Konuşmamaları için elini kaldırdı. ''Bu paranın hakkınız olduğunu belirtmeliyim. Bana da daha azı verilmemişti. Size de öyle olmalı. Bu bakımdan biz imtiyazlı bir aileyiz. Fakat bu ayrıcalık dolayısıyla da bazı sorumlulukları yükleneceksiniz.'' Bu işle uğraşabilmek için sizi ilgilendiren her şeyi bu ara bir yana bırakmanız gerekiyor. Siz birbirinizden uzaklaştınız. Gerek hayat felsefeniz, gerek izlediğiniz politika farklı sanırım. Bu bakımdan birbirinizin rakibisiniz. Ama sizi bekleyen şey karşısında bu ayrılıkların önemi kalmıyor. Siz kardeş ve Savarone Fontini Christi'nin torunlarısınız. Şimdi onun oğlunun yapamadığını başarmanız gerekiyor. Victor iyice bitkin düşmüştü ve her nefeste acı çekiyordu. Daha fazla konuşmasına imkan yoktu. Adrian'ın gözlerinde hayret ve hüzün vardı şimdi. ''Bunca yıl bu konuda bir kelime bile söylemedin. Aman Tanrım, kim bilir neler hissettin.'' Victor güç duyulur bir sesle fısıldadı. ''Bana iki hak tanınmıştı. Verimli olacak ya da bir hiç olarak ölecektim. Seçim yapmak zor olmadı.'' Andrew de mırıldandı. ''Onları öldürmeliymişsin.'' Evin önündeki araba yolunda durdular. Kiraladığı Lincoln Continental arabaya dayanan Andrew'un üniformasındaki pirinç düğmeler ve sırmalar güneşte parlıyordu. ''Babam gidiyor.'' Andrew başını kaldırıp ikinci kattaki yatak odasının pencerelerine baktı. ''Onun istediğini ben daha kolaylıkla yapabilirim.'' ''Ne demek bu?'' ''Ben pratik insanım ama sen değilsin. Birlikte çalışmamız daha yararlı olur.'' ''Sana yardım edebileceğimi itiraf etmene şaştım. Bu benliğin için ağır bir darbe olmalı.'' Andrew kayıtsız bir tavırla konuştu. ''Savaş alanında karar verirken benliğe yer yoktur. Önemli olanı tarafsız kalabilmektir. Olasılıkları ikiye bölersek vakit kazanmış oluruz. Babamın anıları pek kesin değil. Bazı bölümleri hatırlamıyor. Bu eksik bilgileri tamamlamakta deneyimliyimdir.'' Doğrulup arabadan uzaklaştı. ''Geriye dönmemiz gerekiyor Adrian. 7 yıl geriye. San Francisco'dan öncesine. Bunu yapabilecek misin?'' Adrian kardeşini süzdü. ''Buna ancak sen cevap verebilirsin. Lütfen yalan söyleme. Bana yalan söylemekle başarılı değilsin.'' ''Sen de öyle.'' Göz göze gelince ikisi de kımıldanmadılar. ''Çarşamba gecesi Washington'da bir adam öldürüldü.'' ''O sırada Saigon'da olduğumu biliyorsun. Kim o adam?'' ''Adalet Bakanlığından zenci bir avukat, adı Andrew Nevins,'' diye tamamladı. ''Aman Tanrım, demek biliyordun.'' ''Alanı duymuştum ama öldürüldüğünden haberim yoktu. Neden bilecekmişim?'' ''Kendisi göz birliğini mahkum edecek delili bulmuştu. Bu ifade yanındaydı. Öldürüldüğü zaman bunu arabasından çaldılar.'' Andrew hiç telaşlanmadan sakin sakin konuştu. ''Delirdin mi sen? Belki bizden hoşlanmıyorsun ama budala değiliz. Bizimle uzaktan da olsa ilgisi bulunan bir adamı temizlemek, askeri savcının bürosunda yüzlerce kişinin araştırmaya başlaması demektir. Daha iyi yollar vardır. Öldürmek bir silah sayılır fakat bunu kendi aleyhine kullanamazsın.'' Adrian hala kardeşine bakıyordu. Sonunda ''Ömrümde bu kadar soğukkanlılıkla söylenmiş bir söz daha duymadım.'' diye fısıldadı. ''Ne?'' ''Öldürmek silah sayılır. Bu sözünde samimisin değil mi?'' ''Tabii, doğrusu da budur. Soruna cevap verdin mi?'' ''Evet, bir süre için San Francisco'dan öncesine döneceğiz. Bu iş bitene kadar.'' ''İyi, buradan ayrılmadan önce yapılacak işlerim vardır. Benim de öyle. Bir hafta sonra buluşalım.''
''Olur.''
Andrew düşünceli bir tavırla başını salladı. ''Çok tuhaf. Fakat ne telefon numaranı ne de oturduğun yeri biliyorum.''
''Nebraska Caddesi'nde, District Towers Oteli.''
''District Towers? Pekala. Bir hafta sonra Milano uçağında yer ayırtırım. Pasaportun geçerli mi?''
''Öyle sanırım. Pasaportum dairemde, bir bakayım.''
''İyi.'' Andrew arabanın kapısını açarken sordu.
''Ha, şu celbe ne oldu?''
''Ne olduğunu biliyorsun. Sadece gönderilmedi.''
Andrew arabaya binerken gülümsedi. ''Bunun bir yararı olmazdı zaten.'' Central Park'ın güneyindeki St. Moritz Oteli'nin kahvesinde oturdular. Adrian babasının Selanik treni konusundaki uyarısını düşünmüş ve durumu Barbara'ya anlatmasında bir sakınca olmadığına inanmıştı. Rolleri değişecek olsaydı Barbara'nın kendisine açılacağından emindi çünkü. İşte durum böyle. 1500 yıllık dini belgeler. O Arami belgesi yüzünden İngiliz hükümeti savaş ortasında çılgına dönmüş. Bir de aşağı yukarı 2000 yıllık bir itiraf var. Kim bilir bunda ne yazılı. O kasa yüzünden ne kadar kan döküldüğünü düşünmeyi istemiyorum. Babamın söyledikleri doğruysa özellikle o parşömen tarihin bütün bir bölümünü değiştirebilirmiş. Barbara arkasına yaslanıp kahverengi gözlerini sevgilisine dikti. Buna pek imkan yok. Her gün belgeler bulunuyor fackat tarih değişmiyor. Sen filioque maddesi diye bir şey duydun mu? Tabii bu benim mesleğimle ilgili. Kilise meclisinin kararlaştırdığı Hristiyanlık ilkelerine bu da dahil edilmiştir. Yani sözünü ettiğim belgeler o inkarlar mı? Adrian durakladı. Evet babam öyle söyledi. Filioque inkarları. Böyle belgeler olmadığını bil. Ne? Bu belgeler 2. Dünya Savaşı'nın başında Yunanistan'da bir kilisede yakılmış. Hatta bunların küllerini ışınla analiz ederek yananların o belgeler olduğu kanıtlanmış. Bunun pek çok kimseyi dehşete düşürdüğünü hatırlıyorum. Genç adam telaşla bana bir iyilik yap dedi. Bu konuda mümkün olan her şeyi öğren. Bu anlamsız, babam durumu bilirdi. Bunları neden yaktıklarını bilemiyorum. Çünkü bunlar tam bilim adamlarını düşündürecek tip belgeler. Genç kadın Adrian'a baktı. Ha aklıma gelmişken söyleyeyim. Boston'da telefonuma cevap veren servis seni arayan bir adamın adını kaydetmiş. Theodore Dakakos adında biri. Seni ivedi olarak bulması gerektiğini söylemiş. Son günler seni Washington'dan arayanların sayısı arttı. O adam Washington'da değil. Fakat oradan aramış. Adrian kalkıp telefona giderek Washington'da District Towers Oteli'ni aradı. Lütfen danışmayı bağlayın dedi. Evet Bay Fontaine, Bay Dakakos sizi birkaç kez telefonla aradı. Şimdi de Bay Dakakos'un bir adamı sizi antrede bekliyor. Beni dinleyin, benden haber aldığınızı ve birkaç gün oraya uğramayacağını söyleyin. O Dakakos denilen adamı görmek istemiyorum. Hay hay Bay Fontaine. Adrian telefonu kapattı. Pasaportu Washington'da kaldığı otelin dairesindeydi. Oraya garaj kapısından çıkacaktı. Ama o gece Washington'a dönmeyecek, New York'ta kalacaktı. Babasını arayıp Dakakos'u haber vermeliydi. Long Island'daki eve telefon etti. Jane'in sesi endişeliydi. Doktor yanında şimdi. Neyse acısını kesecek bir şey vermelerine razı oldu. Daha fazla dayanamazdı. Sana gece telefon ederim. Adrian telefon kulübesinden çıkarak masaya döndü. Barbara onun halini görünce endişelendi. Ne var? Boston'daki telefona cevap veren servisle bağlantı kur. Benim iş için Chicago'ya gittiğimi söyle. O adamı görmeyi hiç istemiyorsun demek. Ondan kaçmam gerek. İzimi bulamamalı. Herhalde kardeşime de erişmeye çalışmıştır. Rock Creek Parkı'ndaki yolu Martin Green seçmişti. Telefonda pek tuhaftı Martin. Adeta kafa tutar gibi konuşmuştu. Hem göz birliğine de aldırış etmez gibiydi. Green'in endişesi Andrew'un anlatacağı şeyleri duyar duymaz geçecekti. Göz birliği bir günde çok büyük bir adım atmıştı. Bundan daha eşsiz bir şey hayal edilemezdi. Babası güçlü insanların, hükümetlerin bu kasayı ele geçirmeye çalıştıklarını söylemişti. Bu sözlerin yarısı doğruysa göz birliği başa geçecekti. Kimse onlara ilişemezdi artık. Victor bir liste hazırlayacağını söylemişti. Ama babasının bunu yapmasına gerek yoktu. Hazır bir liste vardı. Göz birliğindeki 6 kişi o kasayı ellerinde tutacaklardı. Kendisi de o 6 adama emredecekti. Babası yalan söylememişti. Hapisteki adamın parşömene yazdıkları önemliydi. Bu parşömene sahip olan kimse akla hayale gelmeyen şeyleri isterse yaptırabilirdi. Bu parşömendekilerin açıklanmasına dayanamazdı dünya. Evet, korku da bir silahtı. Ölüm kadar önemli bir silah. Hatta bazen daha da güçlü silah sayılırdı korku. İşte kendisi gibi eşsiz bir adam diğer olağanüstü kimseleri emrine alarak o kasayı bulacak ve 20. yüzyılın son dönemine şekil verecekti. İnsan böyle başkalarının hayal bile edemeyeceği çok eşsiz şeyleri düşünmeye başlayabilirdi. Her şey istediği gibi olacaktı. Andrew bu büyük sorumluluğu taşımaya hazırdı. Eğitimi ve kendisine miras kalanlar sayesinde bunu başaracaktı. İtalyan alplerinde gömülü bir kasa sayesinde ise kendisi için hazırlanan yere yerleşecekti. Adrian'a engel olması gerekiyordu. Ona zarar vermesine gerek yoktu. Kardeşi zayıf, kararsız bir insandı. Kendisi gibi dünya üzerinde hak iddia edemezdi. Onu engellemek için oteldeki dairesine gidecekti. Andrew Park yolunda ilerledi. Gece parkta gezinen pek az kimse vardı. Peki Green neredeydi? Oraya çoktan gelmiş olması gerekirdi. Hem Green ona acele etmesini de söylemişti. Andrew çimenlere basarak ilerleyip bir sigara yaktı. Fontin. Andrew ilkilerek döndü. Martin Green 20 metre ileride bir ağacın altında duruyordu. Sivil giyinmişti ve sol elinde de büyük bir bavul vardı. Martin ne oluyor? Yüzbaşı aksi aksi emretti. Buraya gel. Andrew hemen ağaçların arasına girdi. Ne oluyor?
Hepsi gitti Victor Fontin. Dün sabahtan beri seni arıyorum.
New York'taydım. Neden söz ediyorsun sen?
5 adam Saigon'da çok sıkı gözetlenen bir hapishaneye kapatıldı. Kimler olduğunu tahmin etmek ister misin?
Ne? Fakat celpleri göndermediler. İkimiz de bunu biliyoruz.
Kimsenin celbe ihtiyacı olmadı. Askeri savcının adamları birden ortaya çıktı. Ani saldırıya geçtiler. Benim bu işe karıştığımı anlamalarına 12 saat kadar vakit olduğunu sanıyorum. Seni de mimlediler.
Bir dakika dur. Bu delilik. O celpten vazgeçildi.
Bundan tek yararlanacak da benim. Saigon'da adımdan hiç söz etmedin değil mi?
Hayır, sadece burada bir adamımız olduğunu biliyorlardı.
Bu da yeterli. Gelip Pentagon'dan çıktığımız saatlere bakıp buluştuğumuz günleri kolaylıkla saptayabilirler. Orada olan bir şey göz birliğini darmadağın etti.
Green gözlerini Andrew'dan kaçırdı. Andrew dikkatle yüzbaşıya baktı. Hayır, buna geçen çarşamba gecesi burada olan bir şey yol açtı. Green birden doğruldu. Çarşamba gecesi ne olmuş?
Zenci avukat Nevins'i öldürttün. Budala serseri. Kardeşim beni suçladı, bizleri suçladı. Bu işle ilgim olmadığı için de bana inandı.
Avaz avaz bağırmamak için kendini zorlukla tutabiliyordu. Green kendinden emin bir tavırla ve sakin sakin karşılık verdi. Yanılıyorsun, o işi ben ayarladım tabii. Hem içinde ifade bulunan çantasını da aldım. Ama bu işi iyi planladım. Zenciyi temizleyenler beni tanımıyorlar bile.
Hayır Fontin, suç bende değil. Sen orada bir hata yaptın.
Andrew başını salladı. İmkansız, ben...
Lütfen.
Bilmeyi istemiyorum. Çünkü bu iş bana vız geliyor. Artık Tel Aviv'e gidecek uçakta yer ayırttım. İş bu duruma gelince iyilik ettiğim bir iki kişi aradım. Meğer korkmamıza neden olan Barstow'un ifadesi bu işin yanında bir hiçmiş.
Ne demek istiyorsun?
Hakkında sorulan şeyleri hatırlıyor musun? Adını bile bilmediğin o Yunanlı.
Dakkakos mu?
Evet, Theodor Dakkakos. Kimse bu işin nasıl yapıldığını bilmiyor. Fakat göz birliğiyle ilgili bütün delilleri Dakkakos toplatmış. Sonra da askeri savcıya sızdırmış haberleri.
Andrew Theodor Dakkakos diye düşündü. 30 yıl önce Milano'da tren manevra yerinde keşiş kardeşi tarafından öldürülen Yunanlı makinistin oğlu. Theodor Anaxas Dakkakos. Bu kasayı ele geçirmek için olağanüstü adamlar, olağanüstü şeyler düşünüyorlar. Birden sakinleşti. Durumu bana haber verdiğin için teşekkürler.
Green bir an durakladıktan sonra hafif bir sesle,
"Sen de gelir misin?" diye sordu. "Seni saklayabiliriz."
"Yok, ben başımın çaresine bakabilirim."
"Kendini kandırmaktan vazgeç Fontin. O sözü fazla edilen servetinden yararlanıp bir an önce buradan kaçmaya bak. Seni geri alamayacakları bir yere sığın. İşin bitti."
"Yanılıyorsun. Ben işe şimdi başlıyorum."
22. ayrımın sonu. Sayfa 267.